Ayrım 2.
Doyamadınız mı daha Kemal? Doğrusunu isterseniz ben doyamıyorum dedim. Dede hepsine gülümseyerek biraz da kurumla bakıyordu. Suyunu yarım saatlik uzaktaki eski bir Selçuk sarnıcından getirmişlerdi. Toprağı oğlu hazırlamıştı. Kerpiç kalıplarını hep beraber çakmışlardı. Kerpiçleri hep beraber dökmüşler, kurumalarını beklerken su çıkarsa kuyu, çıkmazsa sarnıç olacak büyük çukur açmışlardı. Torunlarının elleri nasırlanmıştı. Hele atanın ellerinde yaralar bile açılmıştı. Son iki işçi getirtmişti oğlu Sait ve hep beraberce bu ev yükselmişti. Çocuklarını sevmekle doyamamakta hakları vardı. Alın teri, el emeği, yürek hoşnutluğuyla yapılmıştı. Önü açık bir sofa, ki buna çocukları köylü ağzı ayvan diyorlardı, üstünde beş oda. Sait Vardar, odalara Seher'le birlikte at taktık, numaraladık. Şu sağdaki doğuya bakan oda Türk'ün, onun yanındaki bizim odamız. Ortadaki geniş pencereli kapılısı oturma, yemek ve mutfak. Ondan sonraki babamın, en uçtaki oğlanların. Karısına döndü. Say isimlerini bakalım, beğenecekler mi? Dedemin odası Kökçınar, bizimki ilk kuşak. Oğlanlarınki Temeller ve Türk'ün odası da Destegül. Orta odamız da Aşdamı, İşdamı. Sait Vardar, sanki bu adları koyarsak bu toprak evi bize daha sıcak, daha sevimli görünecek gibi geldi dedi. Hepsi sessiz bir gülümsemeyle dinliyorlardı. Dedi, galiba beğendik değil mi dedi. Gerçekten beğenmişlerdi. Erkek çocuklar düşünüyorlardı. Dede, çocuklar ve torunlar. Dede ki soylarının köküydü ve yüce bir çınar benzeriydi. Anne ile babaları soyun ilk kuşağıydı. Kendileri soyun temelleriydi. Sürkse o evin deste gülüydü gerçekten ve sonraları bir başka ocağın anası olacaktı. Evi oda oda gezdiler. Türk'ün odası göz dinlendirici bir renkli limon sarısı. Pencerelerinde cam yerine sinek teli gerilmişti. Bu telli çerçeve istenildiği zaman açılabiliyordu. Geceleri süslerine vernik çekilmiş tahta kepenkler örtülüyordu. Öbür odalarda hep bir örnek pencereleriydi. Kapılarda kepenkleri eş çam tahtasından yapılmaydı. Aş evi diye adlandırdıkları mutfak 7 metre boy ve 4 metre eninde geniş ve rahat bir odaydı. İki yan duvarın iki ocağı vardı. Birisi mutfak ocağı, öbürü ısınma ocağıydı. Seher elindeki eşyalarıyla bu odaya ılık ve sevimli bir hava verebileceğini umuyordu. Ortaya büyük yemek masalarını koyacaktı. Kış geceleri ocakta açılan topraklarından çıkan buldur pırnalların kütüklerini yakacaklardı. Kocası damınsaz olduğunu göz önünde tutarak ocaklara fabrika benzeri uzun bacalar ördürmüştü. Ocağın yanlarını içleri ve arkaları minderli cilasız tahtadan yapılma koltukları yerleştirecekti. Yere hasır üstüne kilimler yayacak, halılarını yatak odalarına serecekti. Şimdi de evin hiçbir odasında papuçla girilmeyeceğini yayınlamıştı. Aşdamının tavana yakın duvarlarına çepeçevre kenarları oymalı raflar yaptırmıştı. Mutfaktan yana bakırları sıralayacaktı. Oturma yanına ise ecdat yadigarı antika sürahiler, gülabzanlar, çanaklar, şerbet bardakları, çeşme bülbülleri dizecekti. O renkli kristallere, çinilere baktıkça kendisinin ve kocasının geçmişlerde yaşayan kişilerini görüyor, onlarla kaynaşıyordu sanki. Çocuklarına kendi bildiklerini her zaman anlatırdı. Bu dedenin dedesinin kahve fincanı, bu benim büyük ninemin su bardağı, bu kaplara çok eski zamanlarda aşure koyarlarmış. Bu kapaklı yeşil bardaklar şerbet bardaklarıymış. Ve çocukları geçmişte atalarının su yeşili kristal bardaklardan şerbet içişlerini, Çin yapısı kaselerden aşure yiyişlerini, zihinlerinde canlandırırken Seher onlara aile hikayelerini anlatırdı. Çocuklar dedeleriyle bir araya geleli eski günleri daha köklü öğreniyorlar, geçmişteki büyüklerine saygı besliyorlardı. Türk bir gün annesini dinlerken, "Anneciğim," demişti, "insan soyunu iyi tanırsa kendini dünya yüzünde daha güçlü hissediyor." Gerçekten öyleydi. Dedeleri eski dövüş hikayelerini, Rumeli'de kalan eski topraklarını, oralardaki yaşayışlarını anlatırken çocuklarının heyecan duymalarına seviniyordu. Evlatları köklü bir Türk ailesinin çocukları olduklarını biliyordu. Soylarındaki büyük askerler, devlet adamları, ozanlar, yazarlar, çift çubuk sahipleri, derebeyleri vardı. Çocuklarına geçmişteki soylarından çeşitli özellikler süzülüp gelmişti. Seher bunları görüyordu. Yüreğinde yurda topluca yararlı insanlar yetiştirmekte olduğunun sevincini taşıyordu. 4. Evin sağ yanında kına renkli bir toprak yığını yükselmişti. İçinde mavimsi sert kayalar da vardı. Bu toprak ve taş yığını ailenin el birliğiyle başladıkları, sonradan kuyucu Recep Usta'nın açmaya koyulduğu kuyudan çıkarılmıştı. Bir bostan kuyusu genişliğindeydi. Üstünde Recep Usta'nın takımlar dediği kocaman bir çıkrık vardı. Bu çıkrığın dolabı, halat benzeri kalın ipin birbirine kenetlenmiş tellerden örülme kesimindeki çengele büyük bir demir kova asılıydı. Bununla kuyunun içinden çıkan taş toprak karışımı ve biriken sular yukarı taşınıyordu. Türk ürkerek hafifçe eğildi. Dipte içine gök mavisi düşmüş bir ayna vardı. Her sabah biraz daha büyüyordu. Yanında duran ataya, "Bilmem ki atacığım," dedi. "Bu kadarcık su, bu geniş toprağı yeteri kadar sulayabilecek mi?" Ata kuyunun kocaman çıkrığı ucuna kendi küçük bakır kovasını takmıştı. İki koluyla yapıştığı sapı ağır ağır çevirmeye koyuldu. Çıkrağı dolalı ip boşaldı. Sonra derinlerden tatlı şıkırtılar yükseldi. Bu ses ikisine de umut veriyordu. "Bakalım Recep Usta bugün ne diyecek? Babama su bol damar bulduk beyim diyor ama şöyle çevremize bakıyorum da burasını diplerinde su olan yerlere benzetemiyorum." Türk kardeşinin geri çevirdiği çıkrığın ucundan çıkacak kovayı gözlüyordu. İçini çekti. İnşallah Recep Usta'nın dedikleri doğru çıkar. Sabahın erken saatiydi. Bir gün önce Recep Usta beyaz bir tulum, temiz çizmeler giyip kuyunun kova çengeline basarak tıpkı bir kova gibi aşağı inmişti. Annelerine, "Merak etme yenge hanım, içerisini yüreğim gibi temizledim. Yarın sabah günlük suyunuzu rahat rahat çekebilirsiniz," demişti. Demişti ama Türk yine de üç adamın her gün çalıştıkları yerden alınan sudan iğreniyordu. Zaten annesi de gerekli tedbiri alıyordu. Günlük sularını ilk önce kaynatıyordu. Ev halkı çoktan kalkmışlar, sabahın ilk ödevlerini yapmaya koyulmuşlardı bile. Ata ile Türk aş damındaki depoyu dolduracaklardı. Mustafa evin arkasında pırnal kütüklerini yarıyordu. Kütüğe çarpan baltanın sesi aralıklı bölümlerle duyuluyordu. Kemal evin günlük alışverişini yapmaya şehre gitmişti. Babaları hepsinden erkenciydi. Toprağın şurasında burasında yükselen kayalara kazma, köskü vuran işçilerle çalışıyordu. İki kardeş ellerinde ikişer bakır kovayla aş damına doğru yürüdüler. Kuyu ile ev arasındaki patikaya dinamitle atılan kayaların ufalanmış parçalarını döşemişlerdi. Ama yine de çift kanatları ardlarına kadar açık aş damına varınca ayaklarındaki sığır derisi yeminileri çıkardılar. İçerisini kirletmemek gerekti. Yer henüz betondu. Anneleri ocak önüne, masa altına, oturma yönüne hasırlar sermişti. "Kilimlerimizi kışa sereriz. Şimdilik onları kirletmeyelim. Nerede olsa içeri girip çıkan yabancılar var," diyordu. Türk ellerindeki bakır kovaları mutfak tarafındaki musluk deposu önüne bıraktı. Onları ata boşaltıyordu. Çünkü boyu daha uzundu. Türk depoya yetişemiyordu. Geniş davlumbazlı ocağın önünde odun ateşi yakan annesine Türk'ün göğüs içinde bir yer cız etti. Anneciği böyle işlere hiç de alışık değildi. Ankara'daki mutfakları pembe çini döşeliydi. Pembe çiçekli mavi müslin perdelerin arasından aşağılardaki şehir görünüyordu. Pırıl pırıl nikel musluklarından pembe porselen lavabonun içine akan suyu, elektrik çakmağını dokundurunca yanan hava gazı ocakları vardı. Oysa ki burada içine adamlar girip çıkan suyu, Mustafa'nın ölçülü boyda kestiği odun ateşinde kaynatıp kullanıyorlardı. Hem de nasıl bir kısıntıyla. Karademir'den büyük bir saç ayağı üstüne oturtulan çaydanlık iş içindeydi. Tencerelerde her yemek pişimi sırasında kararıyorlardı. Türk içini çekti. Ne de güzeldi annesi. İncecik vücudu, uzun boyu, kısa kesilmiş saman sarısı saçlarıyla bir genç kız kadar tazeydi. İstekle yürekten çalışırsa insan hiç yorulmaz, yıpranmaz derdi annesi. Bu gerçekti işte. Ben de annem gibi bir kadın olacağım diye düşündü. Arkası dönük hafifçe ateşe doğru eğilmişti. Ankara'dan kalma koyu mavi renkli bir pantolon giymişti. Ayağında beyaz bantlı takunyalar vardı. Birden döndü, çocuklarına baktı. O da çocuklarını acıdı. Alışmadıkları işlerle uğraşıyorlardı. Hem de ağır işlerdi bunlar. Fakat hiçbir işin güçlüğünden sızlanmıyordu. Daha Ankara'da toprak işiyle uğraşma kararını verdiklerinde çocukları kendilerine yardımcı olacaklarına söz vermişlerdi. İşte sözlerinde duran sevgili yardımcıları su taşıyorlardı şimdi. Birisi odun kesiyordu, öbürü bir saatlik uzaklıktaki şehre her gün alışveriş yapmaya gidiyordu. İşler bölüşülmüştü. Hiçbiri yorulmak sözünü ağzına almıyordu. Seher'i biraz da bu üzüyor fakat için için kuruluyor evlatlarıyla. Türk uzun kirpikleri arasından sevgiyle parlayan koyu mavi gözlerinin güzelliğine doyamıyordu. Bu gözlerden onun yüreği görünüyordu sanki. Alnı genişti. Kalın kumral kaşları vardı. Saman sarısı saçları kendi rengiydi. Güneşte ne güzel parlardı. Kısaydı bu saçlar, biraz uzatsanız derdi. O da kızım saçlarımla uğraşmaya hiç vaktim olmuyor ki derdi. Türk bunları bir anda düşünüvermişti. Annesi hala ona bakıyordu. Yine bana acıyorsun galiba dedi. Türk gülümsedi. Nasıl da bilirsiniz anneciğim. Ben de sana acıyorum ama bütün bu işleri gücümüze, kuvvetimize göre bölüşmek zorundayız. Kızının paçaları dizlerinde pantolonu ona yakışıyordu. Üniforma dediği Amerikan bezi kısa kollu gömleklerden hepsine dikmişti. Bunları çamaşır suyuyla ağartmıştı. Yıkanması kolay, acımadan giyilecek nesnelerdi. Sonra hepsi yine eski giyimlerine kavuşacaklar yavrularım diye düşündü. Oğlu ata inatçı saçlarını ıslatıp taramıştı. Yanık esmer teni pembeleşmişti. Su çekmek seni yoruyor mu diye sordu. Ata yüzünde hiç değişmeyen bir büyük adam davranışıyla kuyudan su çekmek ne kadar hoşmuş meğerse dedi. Kova sulara varıncaya kadar küçük küçük yankılar yükseliyor derinlerden. Sonra suların çalkınışları, bağırışlarıyla doluyor kuyunun içi. Türk kolunu kaldırıp şişen pozusunu gösterdi. Kollarımda böyle kabarıklar olmasını öyle isterdim ki. Ata gülerek ona pozu denir dedi. İkimiz de kuvvetlendik anneciğim. Sonra kovalarını kapıp dışarı koştular. Yemenilerini giyerlerken Mustafa bir el arabası odununda kapının önüne geldi. Alnındaki siyah saç büklümleri terle ıslanmıştı. Kapıdan fırtına koşuşuyla fırlayan kardeşlerine günaydın çocuklar dedi. Köylülerle, rençberlerle konuşa konuşa dillerinde yeni yeni kelimeler dolanmaya başlamıştı. Bu çok hoşlarına gidiyordu. Türk kardeşine madem ki buralarda yeni bir ocak kuruyoruz bize şehir yabanı demesinler. Buraların dilini öğrenmeli, sevmeliyiz diyordu. Birbirlerine yeni sözleri öğretiyorlardı. Türk böyle düşündüğüne seviniyordu. Kendini kopup geldiği Ankara'dan, okulundan, arkadaşlarından ayrı düşmüş saymamalıydı. Bu toprakta dikilecekleri fidanlar benzeri, o da bu yeni yaşayışına kök salmalıydı. Her gün biraz daha sevmeli, daha uymalıydı. Yoksa bıraktığı büyük ve güzel Ankara'nın özlem ateşine dayanamazdı. Burada ailece gittikleri konserler yoktu. Çocuk tiyatroları yoktu. Çocuk filmleri gösteren sinemalar yoktu. Geceleri ışıklarla gündüze benzer bulvarlar, yeşil parklar, güzel okulu, arkadaşları yoktu. Hiçbiri yoktu ama burada saz damlı, kerpiç duvarlı da olsa mavi göğün altında tepeler kar külahlı Bey Dağı'nın eteklerindeki toprakta kurulmuş bir yuva vardı. Bu kendi evleriydi. Her ay kira ödemek için hesap yapılmayacaktı artık. Su parası da yoktu, elektrik parası da yoktu. Geceleri petrol lambası yakıyorlardı. Annesi bir teneke gaz bize çok zaman gidecek demişti. Annesiyle babası hesap için büyük ajandanın başına oturuyorlardı ama şimdiki hesaplar çok başkaydı. Üçüncüdür kuyu ile ev arasında mekik dokuyorlardı. Bir yandan da düşünüyordu. Yüreği sevinç doluydu. Yuvasını seviyordu. Gün geçtikçe daha da sevecekti. İçinden bir ses güzel günler, daha güzel günler gelecek diyordu. Bahçenin sınırını yoldan ayıran çitin kapısından ellerinde dolu iki file, arkasında bir sırt çantasıyla Kemal göründü. Türk ona doğru koştu, yardım etmeliydi. Uzak yoldan bu yükle gelmek kolay iş miydi? Hoş geldin Kemal ağacığım, kumanyamızda ne var bugün? Dur bakalım küçük hanım, bu ağır yükü sana taşıtır mıyım ben? Taşıyamaz mıyım sanki? O başka konu ama bir genç adam ağır yükleri sizin gibi genç kıza taşıtmaz. Türk elleriyle ağzını örttü, kahkahayla gülerek ''Ay ben mi genç kız?'' dedi. Kemal'in elindeki fileleri arkadan gelen ata kaptı. Kemal sırt çantasını çıkararak yere bıraktı. Kardeşini kolları arasına aldı. Kızın yanık kolları ağabeyinin boynuna dolandı. ''Sen benim için hala ağzında emziği parmaklıklı kar yolasında zorla ayakta durmaya çalışan bebeksin Türk'üm.'' dedi. İki kardeş öpüştüler. Türk ona dikkatle bakıyordu. ''Boyun ne uzadı?'' Sonra usulca hem sakalın iyice batıyor artık dedi. Babam Mustafa ağam gibi oldun. Türk içini çekti. Bir gün gelecek sizler kocaman adamlar. Ben de kocaman bir kız olacağım. Kemal dudaklarının arasından inşallah dedi. Bu en son gelen kız kardeşini çok seviyordu. Doğduğu gün hiç unutmayacaktı. Hastaneye ziyarete gitmişlerdi. Annesi biraz solgun fakat sağlıklı ve sevinçliydi. Hemşire kucağında küçük mavi bir battaniyeye sarılı bebeği getirince hepsi başını üşüşmüşlerdi. Şeftali çiçeği kadar pembeydi. Büyük bir insan gibi akıllı akıllı hepsine bakmıştı. O dakikada Kemal'in içinde öyle büyük sevgi doğmuş, sıcak göğsünü doldurmuştu ki soluk alamaz olmuştu. Uzun kıvırcık kirpiklerin arasından bakan yeşille mavi karışımı güzel gözler, o biçimli ağız, alnına altın bir ışıkla uzanmış ipek saçlar. Çok şükür bir kız kardeşi olmuştu. Bunu bütün aile istemişlerdi. Allah da onlara bu tatlı kızı vermişti. Büyüdükçe daha çok sever olmuştu Türk'ü. Kız çok güzeldi. Fakat güzelliğini bilmiyordu. Belki önem vermiyordu güzelliğine. Hiç yalan söylememişti. Kalbi yüzü kadar güzeldi. Acıyan, seven bir yüreği vardı. Akıllıydı, çalışkandı. Gerçekten aileye bir sevinç kaynağıydı. Bütün davranışlarıyla eksiksiz bir kızdı. Kemal bu büyük sevgiyi tadarken onun yanı sıra yüreğinde bir de korku doğmuştu. Onu günün birinde kaybedivermek korkusuydu bu. Yüreğinin derinlerindeki korku karanlığını belki için için hepsi duyuyordu. Fakat kimse kimseye söylemiyordu belki de. Bütün ailenin kızın çevresini görünmez bir sevgi, ilgi çemberiyle sarılışlarının gizli sebebi buydu. Türk kardeşinin dalgın haline, "Çok mu yoruldun agam?" dedi. Kemal güldü. Eğilip yerden çantayı aldı. Bir ucuna Türk yapıştı. "Cevap vermedin." "Canım, senin Kemal ağan çürük bir insan mı ki şehire gidip gelmekle yorulsun?" Kız, "Doğru," dedi. "Fakat yorgun gibiydin." Eve yürüdüler. Anneleri aş damının kapısına çıkmıştı. Çocuklarına, "Kahvaltı hazır, babanıza seslenin," dedi. "İşçilerin kahvaltısını hanginiz götürürsünüz?" diye ekledi. Onun yanı başında uzun boyuyla annesinden bir baş yukarıda duran Mustafa, "Ben," diye iskemle üzerinde duran tepsiyi kaptı. Kısa bir süre sonra aş damının ortasındaki büyük masanın çevresini kuşatmışlardı. Masanın iki başlarında anne ile baba, bir yanında Mustafa ile Kemal, öbür yanda Ata ile Türk oturuyorlardı. Aş damının kapıya karşı gelen yönündeki geniş kepenkler açılmıştı. Giren ılık gün ışınları Mustafa ile Kemal'in sırtlarını okşayarak sofranın üzerine akıyordu. Yiyeceklerin konduğu kaplar, seherin kalın şeker çuvallarından dikip üstüne mavi peygamber çiçekleri işlediği örtü, annenin sol yanında duran gümüş semaver, ince belli çay kadehleriyle eski sofraları benzeriydi. Hiçbir değişiklik yoktu. Değişiklik sadece giyimlerinde, konuştukları sözlerindeydi. Mustafa, "Ben gitmeden kışlık odunumuzu yarar, evin ardındaki sundurmayı istiflerim," diyordu. Kemal, şehirdeki et fiyatlarındaki artıştan söz ediyordu. Türk ile Ata en çok kuyu ve su konusuyla ilgiliydiler. Hatta aralarında bahse bile girmişlerdi. Türk, kuyu suyla dolsa bile bu koca toprağa yetmez tezini tartışıyordu. Ata, "Yeter de artar bile," diye umutlu umutlu gülüyordu. Baba ile anne, dikkatle onları süzerek konuşmadan kahvaltılarını yiyorlardı. Dedenin şehirdeki evinden bahçe damına göçeli 3 hafta olmuştu. Çocuklar yeni yaşayışlarına çoktan alışmışlardı bile. Mustafa onları bırakıp gideceğini üzüldüğünü söylüyordu. Seher içinden birer birer hepsi gidecekler buradan diye düşündü. Hepsi kendini çağıran yaşayışlarına kanat çırpacaklardı. Mustafa başı çekecekti. Liseyi erken bitirmişti. Sonbaharda Ankara'ya gidecekti. Sonra Kemal, sonra Ata, sonra Türk. Okuma yılları süresince onların yanına gidemeyecekti. Çünkü yeni başladıkları hayat çetindi, güçlüklerle doluydu. Kocasını iş başında yalnız bırakamazdı. Mustafa'nın ilk gurbeti olacaktı bu. Çocuğunu buna hiç de hazırlamamıştı. Fakat Mustafa yaşından çok daha olgunluk göstermişti. "Siz üzülmeyin anneciğim, ben bütün işlerimi yoluna koyabilirim," diyordu. Bundan sonra Kemal, Ata, Türk için daha başka türlü bir yol tutacaktı. Onları gelecek okuma yılları için hazırlayacaktı. Kocasının, "Bir çay daha verir misin karıcığım?" sözüyle irkildi. Ona gülümsedi. Kocası bir kaş göz işaretiyle "Nerelerdeydin?" diye sordu. Seher onun bardağını doldururken gülüyordu. Bardağı doldurdu, kocasını uzattı. "Çocukların okuma yıllarını düşünüyordum. Mustafa gidecek, sonra Kemal, sonra Ata, sonra anasının Türk'ü." Türk, "Canım ne düşünüyorsunuz bunları? Daha önümüzde yıllar yıllar var," dedi. "Bugünkü konumuz kuyu meselesi." Sesi gün ışığı sıcağıyla Seher'in yüreğine doldu. Recep Usta bir damar bulduğundan söz ediyordu. Bugün o damarı açacakmış. Bir de oluk koyacakmış ağzına. Bize şekerden tatlı, baldan leziz bir su içirecekmiş. Şekerden tatlı, baldan leziz diye Recep Usta'nın sesini taklit ediyordu. Sait Vardar kahkahalarla gülmeye başladı. Dikkatle kızına bakıyordu. Türk'ün taze yüzünde Recep Usta'nın mimikleri belirdi. Sağ kaşı hafiften yukarı kalkmış, üst dudağı kabarmıştı. Ses tonuysa tıpkı Recep Usta'ydı. Türk annesinin başındaki dumanı böylelikle dağıtacağını çok iyi bilirdi. Güzel yüzündeki bulutlar uçmuştu bile. "Donulen su kopat tıtıracağız bebeğim toprağın yüreceğinden." Artık sofrada hiçbiri lokmasını yutamıyor, çay yudumunu içemiyordu. İlk susan Mustafa oldu ve hemen, ''Hoş geldin Recep ustacığım.'' diye karşıya seslendi. Kuyucu Recep usta uzun boyu yaşına değin genç gövdesiyle kapıda belirdi. ''Seher, çay içer miydin Recep usta?'' diye sordu. O elini göğsüne bastırarak ''Ziyade olsun yenge hanım, bizim kaşık düşmanı doyurdu beni.'' Türk kaşık düşmanı sözüne kendini tutamadı. ''Sen gülersin bana bire sarı kız.'' Sonra Sait'le Seher'e bakıp ''Allah bağışlasın efendim.'' dedi. ''Hepsi Allah'ın birliğine emanet ama efendim bu kız topuna taş çıkartır.'' Sait ''Sağ olun Recep usta.'' dedi. ''Allah cümlemizin evlatlarını bağışlasın.'' ''Şimdi gelirken şöyle bir şakülü salladım aşağı.'' ''Eh bireh bireh bireh maşallah bir metre suyumuz var.'' Sait Vardar sofradakilere ''Müsaadenizle'' diyerek kalktı. Recep usta ile beraber kuyuya doğru yürüdüler. 5. Galiba yoruldum biraz. Elindeki kitabı masanın üzerine bıraktı. Yorulmuştu ama odası da oda olmuştu. Annesi meşhur çeyiz sandığından çıkardığı bir örtüyü vermişti. Bu aslında örtü değil Türkçüğüm. Büyük annemin büyük atlas yastıklarının üzerine geçirilirmiş. Türk'ün gözlerinde tavandan inme tüller, ipek yorganlar, sırma işlemeli örtülerle süslü bir yatak odası canlanıyordu. Yatak öyle yüksek, öyle yüksekmiş ki annesinin büyük annesi yatağa çıkabilmek için kenarları püskülü mavi kadifeden bir tabureye basarmış. İçini çekti. Çok eskiden o süslü yatakların en baş köşelerine kurulmaya alışmış dört köşe yastık örtüsü şimdi bu küçük evinin bir odasındaki masayı süslüyordu. Bu da senin talihin güzel örtü. Örtünün ortası müslin ketendendi. Bu mendil küçüğünde bir ortaydı. Öbür yanları ince, ince valansiye dantellerindendi. Bunları düşünürken güldü. Annesi anlatmasa ne bilecekti müslin ketenin, valansiye dantelinin ne olduğunu. Ama şimdi biliyordu işte. Sade bunları mı biliyordu ya? Büyük ninesinin büyük mermer şömineli yatak odasını, yerdeki hereke halıyı, yüksek boylu pirinç karyolayı, pencerelerin kafeslerini, kat kat perdelerini, odayı boydan boya kaplayan minderliklerdeki şam ipeklisinden sırmalı örtüleri, sedef kakmalı masaları, daha neler neler biliyordu. Örtüsüne baktı. Onu kullanmaya kıyamayacaktı. Belki ileride bir kızı olursa ona saklamak istiyordu. Fakat annesi bu en sadesi demişti. Kızına daha güzellerinden saklarsın. Küçük ceviz masanın yere indikçe incelen narin ayaklarını çok sevmişti. Bir de çekmecesi hem de beyaz bir anahtarı olan çekmecesi vardı. Örtüyü yıkamış, kolalamış, kömür ütüsünde biraz zorluk lütülemişti. Ama işte pek güzel becermişti o işi de. Elini yakmadan, örtüyü sarartmadan. Masanın duvara gelen yönünde kenarları gümüş çerçeveli bir ayna vardı. Bu da annesinin genç kızlık odasında tuvalet aynasıymış. Ona büyük annesinin armağanıymış. Şimdi içinden yanakları kızarmış, koyu mavi gözleri sevinçli sevinçli gülen bir kız bakıyordu. Aynaya eğilerek yaklaştı. Birdenbire kendisini tanıyamadı. Kalın kumral kaşları çatıldı. Alnı, yüzü tunç rengi olan bu kız kendisi miydi? Sanki bir başka, bir büyümüş kızdı. Sonra aynanın önünden ayrılarak kendini yatağının karşısındaki divana attı. Belki de büyüdüm diye düşündü. Aklına geldi. Aylardan beri boyunu ölçmemişti. Yerinden fırladı. Elbise dolabı ödevi gören, önü basma perdeli, kapısız dolabının örtüsünü bir kenara çekti. Sağda raflar vardı. İşte hasır dikiş kutusu oradaydı. İçinden mezurasını çıkardı. Kitap çantasından bir cetvel aldı. Dakikalarca uğraştı. Kapının arkasına boyunun uzunluğunu gösteren bir çizgi çizebilmişti. Heyecanla mezurayı yerden çizgiye kadar tuttu. Kocaman bir ooo çekti. 4 santim uzamıştı. Boyu 1.55 olmuştu. Cetveli mezurayı yerlerine koyup yeniden divana uzandı. Ellerini başının altına kenetledi. 4 santim uzamıştı. Büyümüşüm, büyümüşüm meğerse. Bu çok tuhaf geliyordu. Canı hem gülmek hem de ağlamak istiyordu. Ne çabuk. Daha Ankara'dayken boyu 1 metre 51 santimdi. Daha çok çalışmalıyım. Anneme yardım arttırmalı diye mırıldandı. Evde herkes kendi yatağını yapardı. Ama Türk odaları bir bir dolaşıp erkeklerin beceriksizliklerini düzeltirdi. Masaların, sandalyelerin, aynaların tozlarını bezle, sonra yerlerin tozlarını da püsküllüğüyle alırdı. Bir odadan çıktığı zaman kendisinden sonra uğrayacak annesinin beğenmesini isterdi. Hem de ona iş kalmamalıydı. Onun için yatak çarşaflarının gergin olmasına, örtülerin düzgün örtülmesine önem verirdi.